Ayrım 24.
Bu yargının ardından patlak veren tartışma, çocuk üretme ile cinsel doyumu birbirinden ayıramayan topluluk üyelerinin kafalarındaki onulmaz karışıklığı açığa çıkardı. Üyelerin çoğu doğal alanda haksız bir engelleme yarattığı, karışık ve zararlı olduğu gerekçesiyle bu karara karşı çıktı. Bir yıl sonra topluluk daha geniş bir konuta kavuştu. O zaman varılan yargı şöyle değiştirildi. Topluluk doğuma izin vermektedir. Cinsel ilişkiler sorununa yine değinilmemiştir. Gerçekten devrimci olan tek şey topluluk üyelerinin çocuklar karşısındaki tutumuydu. Topluluk çocukları benimsiyor, eğitimlerini üstüne alıyordu. Ama işte bu noktada çatışkı açıkça kendini gösteriyordu. Ortaklaşmacı topluluk birbirlerine kan bağıyla bağlı bulunmayan kişilerden oluşmuş, eski aile biçiminin yerini alacak yeni bir aile biçimi haline geliyordu. Ortaklaşma varlığını aileden gelen zorlamalara baş kaldırmasına borçluydu elbet ama aynı zamanda aileye benzer bir topluluk içerisinde yaşama arzusuna da dayanıyordu. Buysa içinde eski aile biçimini sürdüren yeni bir aile yaratıldığını belli ediyordu. İş epey karışıktı. Topluluk üyeleri şu çözümü benimsediler. Ortaklaşmacılardan biri evlenmek isterse topluluk ona engel olmamalıdır. Tam tersine kuracağı ailenin yaşayabilmesi için elinden geleni yapmalıdır. Aile ile toplu yaşayış arasındaki çatışkı topluluktan biri ortaklaşmacılığa uyamayan yabancı bir kızla evlenmeye kalktığı zaman ne yapmalı gibi sorular karşısında iyice açığa çıktı. Ya kız gelip topluluğa katılmak istemiyorsa? Bu durumda karı koca ayrı mı yaşayacaklardı? Görüldüğü gibi her soru başka bir soruyu ardından sürüklüyordu. Topluluk üyelerinin bilmedikleri şunlardı. 1. Ortaklaşmacı topluluğun yeni biçimiyle ortaklaşmacıların eski zihinsel yapıları arasında çatışkı vardı. 2. Ortaklaşmacı topluluk evlilik ve aile gibi eski kurumlarla bağdaşmazdı. 3. Toplulukta yaşayan bireylerin ruhsal yapılarının değiştirilmesi gerekliydi. Ama onlar hem bu gerekliliği hem de değişikliğin nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Ortaklaşmacılar bir kez gerçekleştirildi mi bir daha bozulmaz sayılan gerici evlilik kavramından kurtulamamışlardı. Ve tam soruna çözüm bulduklarını sandıkları anda güncede anlatılan şu olay ortaya çıktı. Vladimir artık Katya'yı sevmiyor. Bunu ona kendisi söyleyemiyor. Evlendiği zaman seviyordu ama şimdi aralarında yalnız arkadaşlık duygusu var. Buysa sevgisiz, karı koca olarak yaşamalarını güç ve gereksiz kılıyor. Sonunda boşandılar. Bu da bütün topluluk üyelerini alt üst etti. Özellikle kızların yargıları pek sert oldu. Vladimir domuzun biri, evlenmezden önce iyi düşünmeliydi. Sevgisi küçükken soylu romantizmine benziyor. Sevmek istediğim zaman severim, istemediğim zamansa vazgeçerim. Günümüzde bu iş şu biçime giriyor. Sensiz yaşayamıyorum, evlenelim. Biraz zaman geçince artık seni sevmiyorum, yalnız dost olalım. Sovyet evlilik yasalarının ortaklaşmacılığa kalkışan bireylerin ruhsal yapısı üzerindeki etkisinin ne kadar gülünç olduğunu görüyoruz. Bir küçük kent soylunun en çok korktuğu şeye evliliğin bozulmasına küçük kent soylu damgasını vuruyorlardı. Oğlanlar daha anlayışlı davrandılar. Vladimir'in Katya'yı sevdiğine kuşku yok. Şimdi bu sevgi sona erdiyse kusur onun değil dediler. Bütün topluluk üyelerinin katıldığı toplantıda uzun uzun tartışıldı. Kimileri Vladimir boşanmak istemekte haklıdır, kimse onu kınayamaz. Ayrıca onu Katya'yı sevmeye zorlayacak bir topluluk kararı da yok dedi. Ama büyük çoğunluk evliliği hafife aldığı, bir Sovyet gençlik örgütü üyesi ve ortaklaşmacıya yakışmayacak biçimde davrandığını söyleyerek suçladı onu. O arada 11 üyeden 5'i evlenmişti. Yaşama koşulları aynıydı. Kızlarla oğlanlar ayrı odalarda yatıyorlardı. Cinsel sağlık yönünden dayanılmaz bir durumdu bu. Topluluktaki kızlardan Tanya kocasına şunları yazdı. Bütün istediğim azıcık kişisel mutluluk o kadar. Baş başa kalabileceğimiz, öbürlerinden saklanmayacağımız, ilişkimizi daha özgür ve sevinç verici kılacak dingin bir köşenin özlemini çekiyorum. Topluluk bunun basit bir insani gereklilik olduğunu anlayamaz mı acaba? Tanya'nın sağlıklı bir cinsel yapısı vardı. Şimdi artık ortaklaşmacı topluluğu başarısızlığa götüren şeyi anlayabiliriz. Topluluktakiler Tanya'yı çok iyi anlıyorlardı aslında. Hepsi yaşama koşullarından ve kafalarındaki düşünsel karışıklıktan ötürü acı çekiyor ama bu durumu değiştiremiyorlardı. Sorun günceden ve tartışmalardan silindi, su altında yaşamaya başladı. Konut sorununun çözümü hemencecik topluluktaki cinsel bağlılık sorununu da çözmezdi elbet. O bu sorunun çözümünde çok önemli bir dış etken olurdu. Topluluktaki insanlar yaşama hızı, ruhsal yapı ve cinsel etkinlik bakımından uyuşulduğuna emin olmadan sürekli bağ kurulmaması, bunun anlaşılması içinse kişilerin bağlanmazdan önce bir süre bir arada yaşamaları gerektiğini bilmiyorlardı. Karşılıklı uyumun çoğu kez epey zaman aldığını, cinsel açıdan uyuşulmuyorsa ayrılınması gerektiğini, kimseden zorla sevgi istenemeyeceğini, cinsel mutluluğun insanın içinden gelirse tadıldığını yoksa tadılmadığını da bilmiyorlardı. Eğer beylik evlilik düşüncesiyle cinsel yaşamı ve döl vermeyi bir sayan gerici denklem ikinci bir doğal yapı olarak beyinlerine çakılmasaydı, bu genç erkeklerle genç kızlar yukarıda saydıklarımızı hiç kuşkusuz bulurlardı. Zihinlerine çakılan bu düşünceler yeni değildi ama onları toplumsal öğretiden söküp atmak için hiçbir şey yapılmamıştı. 3. Vazgeçilmez yapısal koşullar. Yukarıdaki gözlemleri özetlemek üzere şunu söyleyebiliriz. 1. 1900'lerde ailenin durumu belli oranda yalındı. Bireyler ailenin dar kabuğu içerisinde yaşıyorlardı. Getirdikleri zorunluluklar aileyle ya da kişilerin ailesel yapılarıyla çelişen topluluklar yoktu. Aileyle buyurgan ataerkil devletin toplumsal düzeni arasında çatışkı da yoktu. Bastırılan cinsel yaşam, arzu nöbetlerinde, kişilik bozuklukları ve soğuklukta, sapıklıklarda, kendi eliyle canına kıymalarda, çocuklara çektirilen acılarda ve savaşçı bağnazlıkta çıkış yolu buluyordu. 1930'lara doğru durum çok daha karmaşıktı. Toplu üretimin ve ailenin iktisadi temelinin yok edilmesinin etkisiyle aile kurumu dağılmaktaydı. Hala ayakta duruyorsa bu iktisadi etkenlerden çok insanın ruhsal yapısından ötürüydü. Aile ne yaşayabiliyor ne de can veriyordu. İnsanlar aile içerisinde yaşayamayacaklarını hissediyor ama onsuz edemeyeceklerini de seziyorlardı. Tek bir eşle ömür boyu yaşayamadıkları gibi yalnız da kalamıyorlardı. Sözün kısası, tutucu ülkelerde aile bağlarından yeni kurtulmuş insan gereksinimlerini doyurucu bir biçimde üstlenecek bir yaşama yolu yoktu. 2. Sovyetler Birliği'nde yeni bir yaşama biçimi yaratıldı. Bu, kan bağıyla bağlı bulunmayan kişilerin oluşturduğu yeni aile biçimiydi. Eski evliliği konu dışında bırakıyordu. Ondan sonraki soru, yeni topluluklardaki cinsel ilişkilerin hangi biçime girecekleriydi? Bu konuda bir önermede bulunmaya ne gücümüz yeter ne de böyle bir ödevimiz vardır. Bizim yapabileceğimiz tek şey cinsel devrimi yakından izlemek, özgür bir toplumun iktisadi ya da toplumsal biçimlerine aykırı düşmeyen yönelmelerini desteklemektir. Buysa genel olarak cinsel mutluluğun kesinlikle ve somut bir biçimde olumlanmasını gerektirir. Cinsel mutluluk ne zorlayıcı tek eşlilikte ne de sevgisiz ve doyumsuz rastlantısal bağlılıklarda, yakışıksız kadın erkek kaynaşmasında tadılabilir. Sovyet topluluğu çileci yaşama biçimiyle kesin, zorlayıcı tek eşliliği konu dışı saymıştır. Cinsel ilişkiler yepyeni bir evreye girmektedir. Ortaklaşa yaşayış insan ilişkilerini öylesine çok biçimli kılar ki eş değiştirmeyi ya da üçüncü kişilerle ilişki kurmayı önleyecek korkuluklar düşünmek olanaksızdır. İnsan bu sorunun yalnızca iktisadi değil, ruhsal yapıyla ilgili olduğunu, ancak sevilen kişinin başka birine sarıldığını bütün acısı ve ciddiliğiyle anladığı, bunu etkin ve edilgin olarak sınadığı zaman anlayabilir. Erkeklerle kadınların sayıca eşit olduğu bir toplulukta pek çok eş değiştirme olanağı doğar. Yeni bir cinsel düzenin ortaya çıktığı bu acılı süreci anlamaya ve denetim altına almaya girişmemek tehlikeli bir yanılgı olurdu. Söz konusu süreç ahlakçı yoldan değil, yaşamın olumlanmasıyla denetim altına alınmalıdır. Sovyet gençliği bunu çok pahalıya öğrenmiştir. Edinilen ders boşa gitmemelidir. İnsanın ruhsal, zihinsel yapısı toplu yaşayışa uydurulmalıdır. Bu uyum hiç kuşkusuz eski kıskançlık duygusunun ve eşini yitirme korkusunun ortadan kalkmasına yol açacaktır. Genellikle insanlar cinsel bağımsızlığa hazır değildirler. Eşlerine onlardan ayrılmalarını olanaksızlaştıran sevgisiz, yapışkan bağlarla bağlıdırlar. Onu yitirdikleri zaman başka bir eş bulamamaktan korkarlar. Bu korkunun temelinde çoğu kez çocukluk döneminden kalma bir anaya, babaya, kız ya da erkek kardeşe saplanma yatar. Ailenin yerine ortaklaşmacı topluluk geçirilebilseydi bu hastalıklı saplanmalar olmaz, dolayısıyla cinsel yalnızlık duygusunun çekirdeği de yok edilirdi. Böylece uygun eş bulabilme olanakları elle tutulur derecede artar, kıskançlık sorunu hemen hemen bütünüyle ortadan kalkardı. Gerçekten de acısız ve yıkıntısız sürekli bağlılık değiştirmeye elverişlilik yaşamın temel sorunlarından biridir. Yeni bir zihinsel yapıya kavuşturma girişimi, bireyleri aynı anda hem türlerine özgü cinsel sevgiyi hem insanca sevgiyi duyabilecek, cinsel yaşamı çocukluktan başlayarak deneyebilecek güce, yani bedensel boşalma gücüne kavuşturmalıdır. Cinsel bozuklukların, sinir hastalığının, doyumsuz çok eşliliğin, yapışkan cinsel yatırımın, bilinçsiz cinsel etkinliğin önlenmesi büyük çabalar ister. Yapılması gereken insanlara nasıl yaşarlarsa daha iyi olacağını söylemek değil, cinsel yaşamlarını tehlikeli toplumsal dertler yaratmadan kendi başlarına düzene koyabilmelerini sağlayacak biçimde eğitmektir. Buysa her şeyden önce toplum tarafından sınırlandırılmayan, desteklenen doğal cinsel yaşamın geliştirilmesini gerektirir. Eşiyle içten olabilme ve kıskançlık duygularına kabalık yapmadan dayanabilme yeteneği ancak ondan sonra gelişebilir. Cinsel yaşamdaki çatışkılar bütünüyle yok edilemez ama çözüme bağlanmaları kolaylaştırılabilir, kolaylaştırılmalıdır. Sinir hastalıklarının toplumsal alanda tutarlı olarak önlenmesi, denemesi, bireylerin günlük kaçınılmaz çatışkılarını hastalıklı bir tutumla karmaşıklaştırmamalarına dikkat etmelidir. Cinsel açıdan kendine güven halk kitlelerine yayılabilseydi, ahlaki ikiyüzlülük toplumsal suç sayılırdı. Ortaklaşa yaşama düşüncesinin cennet düşüncesiyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçekten de kavga, acı, cinsel etkinlik yaşamın ayrılmaz parçalarıdırlar. En önemli iş bireylerin zevki ve acıyı tam bir bilinçle duymalarına, onları akılsal yoldan denetim altına alabilmelerine izin verecek düzeni kurmaktır. Zihinsel yapıları böyle kurulan bireyler köle olamazlar. Yaşamlarını buyurgan ilkelerden uzak, kendi başlarına çekip çevirebilmeyi ve canla başla çalışmayı ancak cinsel açıdan sağlıklı kişiler becerebilir. Bu nokta iyi anlaşılmadıkça insanlara yeni bir zihinsel yapı kazandırma girişimleri başarısızlığa uğramaktan kurtulamaz. Hatta bu görevin doğru dürüst tanımlanması bile yapılamaz. Gerçekten de insanın cinsel yapısının toplu yaşayışa uymayışı nesnel açıdan gerici sonuçlar doğurur. Bu uyumu ahlaki ve buyurgan zorunluluklarla sağlamaya çalışmak bizi ancak başarısızlığa götürür. İnsanlardan istemli cinsel sıkı düzen bekleyemezsiniz. Bu sıkı düzen ya vardır ya da yoktur. Biz ancak insanların doğal yeteneklerinin tam anlamıyla gelişmesine yardım edebiliriz. 13. Bölüm. Çocuğun cinsel yaşamıyla ilgili birkaç sorun. 1929 yılında Rusya'da gezdiğim çocuk bahçelerinde kusursuz bir imeceli örgütlenme vardı. Çocuk bahçelerinden birinde 30 çocuğun başında 5 saatlerini çocukların yanında geçiren, 1 saatte işlerine hazırlanan 6 öğretmen vardı. Okulun yöneticisi ve yönetim görevlisi fabrika işçisi hanımlardı. Öğretmenlerin birer yazmanları vardı. Çocukların aşağı yukarı 15'i işçi ailelerinin, geri kalan 15'i de üniversite öğrencilerinin çocuklarıydı. Yönetim kurulunda yönetici hanım, bir öğretmen, 2 aile temsilcisi, bir mahalle temsilcisi, bir de hekim vardı. Çocuklara hiçbir din öğretilmiyordu. Çalışma yaz aylarında da sürüyordu. Öğretim konuları çok ilginçti. Bunlar arasında örneğin ormanın insanlar için önemi nedir ya da sağlık konusunda ormanın önemi gibi konulara rastlanıyordu. Çocuklar uzun uzun ağaç üzerinde çalışıyorlardı. Cinsel konuda işler pek o kadar iyi değildi. Öğretmen hanımlar çocukların sinirliliğinden yakınıyorlardı. Kendi kendini doyurmayı önlemek için falakaya yatırmak gibi eski yöntemlere başvuruluyordu. Kendi kendilerini doyuran çocuklar çoğu kez anaları babaları tarafından okuldan alınıyordu. Öğretmen hanımlardan biri şöyle dedi. Hekim çocukları bile kendi kendilerini okşuyor. Bir de küçük gözlem, okulun yöneticisi hanımla konuşurken pencereden dışarıda oynayan çocuklara bakıyordum. Küçük bir oğlan kendisini seyreden minik bir kıza pipisini gösteriyordu. Tam o sırada yönetici hanım bana, kendi bahçesinde orasıyla burasıyla oynama falan gibi cinsel etkinliklerin görünmediği konusunda güvence veriyordu. 1. Ortaklaşmacı yapının yaratılması. Kuramsal düşüncelerin, öğretilerin, tarihçesi her toplumsal düzenin bilinçli ya da bilinçsiz çocukları etkileyerek insanın yapısına kök saldığını gösterir. Bu kök salma sürecini anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçiş evrimi içerisinde izlersek, sözünü ettiğimiz etkilemenin çekirdeğinin cinsel eğitim olduğunu görürüz. İlkel ortaklaşmacılık düzenine dayalı anaerkil toplumda çocukların cinsel özgürlükleri tamdır. Ataerkil düzen iktisadi ve toplumsal yönlerden geliştikçe çocukların eğitimi konusunda çileci bir öğretinin geliştiğine tanık oluruz. Bu değişikliğin amacı eski buyurgan olmayan yapının yerine buyurgan bir iç yapı yaratmaktır. Anaerkil düzende genel olarak ortaklaşa sürdürülen yaşamın aynası olan ortaklaşa bir cinsel yaşamları vardır. Çocukların, başka bir deyişle çocuk herhangi bir kuralda önceden belirlenmiş bir cinsel yaşam biçimine zorlanmaz. Çocuğun özgür cinsel etkinliği topluluğa kendi istemiyle uyabilmesi ve işinde kendi isteğiyle bir sıkı düzen uygulayabilmesi için gerekli sağlam yapısal temeli yaratır. Ataerkil ailenin gelişmesiyle birlikte çocuğun uğradığı cinsel baskı da artar. Cinsel oyun yasaklanır. Kendi kendini doyurma cezalandırılır. Rohheim'in Pinçantaralı çocuklarla ilgili anlatısı, doğal cinsel yaşamı baskı altına alındığı zaman çocuğun bütün kişiliğinin nasıl acıklı bir biçimde değiştiğini açıkça göstermektedir. Çocuk utangaç, ürkek, yetkeden korkan bir varlık haline gelmekte, başkalarına eziyet etme eğilimi gibi doğal olmayan cinsel iç tepiler geliştirmektedir. Korkusuz özgür davranışın yerini boyun eğme ve bağımlılık almaktadır. Cinsel güdülerle savaşmak pek çok enerji, dikkat ve kendi kendini denetleme ister. Bitkisel enerjileri dış dünyaya ve içgüdüsel doyuma yatırılmazsa, çocuk itici canlılığını, hareketliliğini, yiğitliğini ve gerçeklik duygusunu yitirir. Bastırılmış bir varlık olur. Bu bastırmanın, yasaklamanın odak noktasında hep kasları hareket ettirme özelliğinin, koşup atlamanın, itişip kakışmanın, sözün kısası kaslarla ilgili bütün devinimlerin yasaklanması vardır. Ataerkil çevrelerde 4-5-6 yaşındaki çocukların nasıl katı, soğuk insancıklar haline geldiklerini, dış dünyaya karşı birer zırh takındıklarını kolayca görebiliriz. Bu süreç içerisinde doğal çekiciliklerini yitirir, çoğu kez beceriksiz, akılsız, saldırgan, uyumsuz olurlar. Bu da ataerkil eğitim yöntemlerinin sertleşmesine yol açar. Din eğilimleri, anaya babaya çocukça saplanıp kalma, onlara bağımlı olma da işte bu yapısal temel üzerinde gelişir. Çocuk doğal hareketlilik açısından yitirdiğini düşsel ülkülerle kazanmaya çalışır. İçe dönük, sinirli, düşçü olur. Beni gerçeklik işlevinde, o anki eyleminde ve duygulanma yetisinde zayıfladıkça, eylem yeteneğini yaşatabilmek için kendinden beklediği düşünsel zorunluluklar güçlenir. Burada şu iki tür ülküyü titizlikle birbirinden ayırmamız gerekir. Çocuğun doğal bitkisel devingenliğinden gelen ülkülerle kendini denetleme gerekliliğinin ve içgüdülerin bastırılmasının doğurduğu ülküler. Birinciler istemli, özgürlük içerisinde üretici çalışmaya, ikincilerse görev sayarak çalışmaya kaynaklık ederler. Böylece ataerkil toplumda bireyin özellik içinde topluma uyuşuyla zevkli çalışmanın yerine yapısal açıdan yetkiye boyun eğme ve görev sayarak çalışma ilkesi almıştır. Buysa yapışık kardeşi olan başkaldırıyı yanında getirmiştir. Biz bu kaba taslakla yetineceğiz. Gerçekte sözünü ettiğimiz durumlar çok karmaşıktır ve ancak özel bir kişilik çözümlemesi incelemesinde bütünüyle anlatılabilirler. Burada bizi ilgilendiren, çocuklardan başlayarak kendi kendini yöneten bir toplumun nasıl yaratılacağını bilmektir. Ataerkil dizgenin eğitimiyle, aynı insan örneğini çoğaltma ile kendi kendini yöneten ataerkil olmayan dizgeninki arasında özel ayrılıklar var mıdır? İki olasılık çıkar karşımıza. 1. Ataerkil kent soylu ülkeler yerine çocuğu devrimci ülkelerle yetiştirmek. 2. Her türlü kuramsal öğretimi bir yana bırakmak, onun yerine çocuğu ortak ve ortaklaşmacı görüş açısına uygun biçimde içinden geldiği gibi hareket ettirecek, ona devrimci havayı başkaldırtmadan kabul ettirecek yapının oluşturulmasını geçirmek. İkinci yöntem istenen özellik ilkesiyle uyuşur, birinci uyuşmaz. Tarihin her anında çocuğun yapısı cinsel eğitim örsünde dövüldüğüne göre ortaklaşmacı yapı bu kuralın dışında kalmamalıdır. Sovyetler Birliği'nde bu yönde bir sürü girişim olmuştur. Pek çok eğitim bilimci, pedagog, özellikle Vera Schmidt, Schipelrein gibi ruh çözümlemesi alanında da çalışanlar olumlu bir cinsel eğitim kurmayı denedi. Ama bunlar tekil denemeler olarak kaldı. Sovyetler Birliği'nde çocukların cinsel eğitimi bütünüyle cinselliğe düşman olma niteliğini sürdürdü. Bu olgu son derece önemlidir. Çocuğun zihinsel ve bedensel yapısının arzulanan ortaklaşa yaşama uydurulması gerekliydi. Buysa çocuğun cinsel yaşamını olumlamadan yapılamazdı. Çünkü çocukları eğilimlerinden en canlısını cinsel eğilimi bastırarak ortaklaşma içinde büyütemezsiniz. Bastırırsanız dıştan ortaklaşma içinde yaşasa bile cinsel etkinliğini dizginleyebilmek için aile içerisinde yaşadığı zamana oranla çok daha fazla iç enerji harcayacak, iç çatışkıların ve yalnızlığın acısını daha çok çekecektir. Bu durum karşısında eğitici, sert bir sıkı düzene, dışarıdan zorla benimsetilen bir düzene, cinselliğe aykırı ülkü ve yasaklamalara başvuramaz. Cinsellik ortaklaşa yaşamda aileden daha çok uyarmayla karşılaştığı için söz konusu yöntemlere başvurma daha güçtür. İşte bu yüzden ortaklaşa eğitime yöneltilen karşı koymalar genellikle çocukların kötü yola sapmaları, başka bir deyişle cinsel iç tepiler, güçlü arzular göstermeleri korkusuna dayalıdır. Çocuk bahçelerinden edindiğim izlenimler çelişik oldu. Yeni, özgün ve umut verici yetiştirme yöntemlerinin yanında eski ataerkil yöntemler de vardı. Yeni yöntemlerin uygulandığı yerlerde çocuklar bir eğit bilimcinin önderliğinde yapacaklarına kendileri karar veriyordu. Öz yönetim. Çocuğun yeni bir yapıya kavuşturulmasında son derece önemli yenilik, zihinsel çıraklığın yanında kol işinin de öğrenilmesidir. Uygulayımcı, teknik okul denen kurumlar, çocuklar buralarda öbür kuramsal derslerin yanında bir uğraş da öğrenmektedirler. Ortaklaşa yaşayışa uygun yapıları üretecek eğitim kuruluşlarının hiç kuşkusuz ilk örnekleriydiler. Çok değil birkaç yıl öncesine dek öğrencilerle öğretmenler arasında tam bir arkadaşlık vardı. Öğrenci Kostia Rybatsive'nin güncesinde çocukların öğretmenleriyle ilişkilerini, gösterdikleri zeka kıvraklığını, eleştirici tutumlarını anlatan bir sürü olay buluruz. Çocuğa ortaklaşmacı bir yapı kazandırma konusunda çok ilginç bir örneği Moskova Eğitim Parkı'ndaki Uçan Çocuklar Bahçesi'nde gördüm. Parkı gezmeye gelenler çocuklarını eğiticilerin onlarla oynadıkları bir yuvaya bırakabiliyorlardı. Ana babasının ya da dadısının yanında hüzünlü bir yüzle sövüp sayarak parkı arşınlayan çocuk kalmamıştı ortada. 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklar bir odaya toplanıyor, ellerine anahtar, çatal, kaşık gibi ilkel bir araç veriliyordu. Bir müzik öğretmeni piyanonun başına geçiyor, bir şeyler çalıyordu. Çocuklar kimseden yönerge ya da işaret almadan ritmi yakalıyor, ellerindeki çalgıyla buna katılıyorlardı. Bir eğitim parkının varlığı özellikle ortaklaşmacı değildir elbet. Gelici ülkelerin çoğunda böyle parklar vardır. Asıl ortaklaşmacı olan çocukların dediğim gibi bir araya toplanmaları, onların devindirici, ritmik gereksinimlerini hesaba katan bir yöntemle eğlendirilmeleriydi. Böyle kendiliğinden doğan bir örgütlenmeyle çatal kaşık çalmanın sevincini tadan çocuklar, kuramsal eğitimden geçirilmelerine gerek kalmaksızın toplumcu öğretiyi geliştirmeye yatkın olacaklardır. Çocuğun sinir hücrelerindeki kasları çalıştıran öğelerin etkinliğine yön verilmesi sorunu bizi eğitim konusunun can alıcı noktasına götürür. Bir devrimci hareketin görevi genel olarak bakıldığında eskiden baskı altında tutulan bitkisel gereksinimleri özgür bırakmak ve doyurmaktadır. Toplumculuğun gerçek anlamı budur. Gereksinimleri doyurabilmekte karşılaşılan yeterli ve durmadan artan olanak, bireylerin doğal yetenek ve gereksinimlerini geliştirmelerine izin vermelidir.